Alemdağ'da var bir yılan, az şekerli, şimdi sevişme vakti. Sait Faik. İkinci kaset, ikinci yüz. Sayfa 96. Yağmurlar yağmışsa sel önce buralarını basar. Yaz geceleri Meltem öteki semtleri bir rüya serinliğine boğarken burada yaprak oynamaz. Yenişehir'in kahveleri, meyhaneleri büyük ve güzeldir. Çarşı ışık, kukureç, midye tavası, istiridye, tarak, kırmızı turp, maydanoz, ciğer tavası, şarap, ıskara balık ve rakı kokusu içindedir. Saçları alınlarına yapışmış yumurta ökçe 59 paça, kırmızı kuşaklı, semtten ancak mapushane için ayrılan 50'lik acayip delikanlılar görürsünüz. Bir hastalık. Benzerlerine pek yakında rastlanacağına göre demek daha virüsüne antibiyotikler tesir etmiyor. O halde bu korkunç hastalık insan nesillerinden binde birine çaresiz yapışacak. Korkunç sıfatıyla sıfatladığıma bakmayın. Bu hastalık yalnız tutunamayanlar için öyledir. Tutulanlar için tadına varılamaz, korkunç surette zevkli bir hastalıktır. Evet, pek zevklidir. O kadar zevklidir ki bir dakika bu hastalığa tutulduğunuzu düşünseniz artık tramvaylara, otobüslere, trenlere bedava binersiniz. Söylev üstüne söylev verirsiniz, gündem müzakere edersiniz, encümenlere girip çıkarsınız, bakanlarla merhabalaşır, kartvizitler gönderir, kartvizitler alırsınız. Hülasa bir dakika bir milletvekilinin yerine kendinizi koyar, rahat edersiniz. Artık bu hastalığın ismi anlaşıldı. Milletvekilliği hastalığı. Ruhi bir hastalıktır. Bütün ruhi hastalıkların günümüzde son tedavisi şok tedavisidir. Ama 20. seçilemeyişten sonra seçilememek şokuna dayanıklılık gösterenler olmuştur. Benim bugün 30-40 sene ötesine ait bir milletvekilliği hastasını dostlukla hatırlamam yeni tutulacak hastaların durumu ile bir değildir. Şimdi her vatandaş milletvekilliğine namzetliğini koyabilir, broşür çıkarır, propaganda yapabilir. Milletvekilliği hastası olduğunu hiç belli etmeyebilir. Hele okumuş yazmış, şurada burada yapıcı fikirler ortaya atmış, bir zihin açıklığı göstermiş biri ise seçilsin seçilmesin milletvekilliği hastası sayılmaz. 4 sene dişini sıkabilir de halini belli etmezse krizi 4 senede bir tutan hastalığa da hastalık denmez. Ama kriz geçtikten sonra rahatlamak şart. Benim size anlatacağım bir köylüdür. Krizi her gün tazelenen, tazelendirilen zavallı bir köylü. Doğduğum şehrin bazı köyleri kasabaya pek yakındır. Hemen bir tarla aşıldıktan sonra kocaman köye, yani bizim kasabaya girilir. Bu yakın köylerin insanları kasabalı ile temas etmeyi büyük bir şeref sayarlar. Hele mesela tahrirat katibi, nüfus memuru, belediye reisi, telgraf müdürü ile tanışmışlarsa iş tamamdır. Artık köylülükten kurtulmuşlardır. Hiç köyde oturmazlar. Vakitleri halleri biraz da iyice ise kasaba kahvelerine, bazı akşamları memurların kerahet vakti çöktükleri lokantalara düşerler. Buralarda bir de ortaokul Fransızca öğretmeniyle iki bardak bira içmişlerse köye döndükleri zaman Paris'ten bile söz açabilirler. Rahmet Hoca bu köylerin birindendi. Okur yazardı, şiir söylerdi, saz çalardı, namaz kıldırır, aşır okurdu. Zeki, sevimli, canlı bir gençti bundan 37-38 sene önce. Okumuş yazmış bir köylü gencini harmanlardan sonra kasaba bu kadar yakınken köyde pineklemesini kimse doğru bulmaz. İnsanın babası bile, o da kasaba kahvehanelerine, kasaba çarşılarına gün ağrırken düşer, öğle üstü pideli kebap yer, öğle namazını orta camide kılar, ikindi üstü eşraftan Hacı Hasan Bey'in yazıhanesinde lafa karışır, hararetlenir, kudretten pembe yüzünde fırıl fırıl dönen yuvarlak kahverengi gözleriyle ateş gibi bir köylü delikanlısı olurdu. Saf saf konuşurdu ama doğru konuşurdu. Onun hastalığının başlangıcına ben rastlamadım. Pek küçükmüşüm. Benim yetiştiğim zamanlar Birinci Dünya Harbi patlamıştı. Harbin içindeydik. Onu belediye gazinosunda bir memurlar topluluğunun ortasında, ayağında poturu, sırtında İstanbulini, yakasında sırtında olup olmadığı meçhul kaskatı kolalı gömleği, lastikli siyah boyun bağı ile boynunun damarları şişmiş, kahverengi gözleri kan içinde ayağa kalkmış vaziyette görür gibiyim. neler söylerdi, hayal meyal hatırlarım. Biz mektep çocukları belediye otelinin bahçesinin parmaklıklarına dizilirdik. Düğün-i Umumiye Müdürü onu havuz başından çağırırdı. Buyurun Rahmet Bey, şöyle buyurun. Yerinden öyle kalkar, el pençe divan bir sandalyeye otururdu. Kahveci, Mebus Bey'e bir kahve, okkalı olsun. Tahrirat katibi, olur mu beyefendi, bir mebus namzedine kahve ısmarlamak ne haddimize, o bize ısmarlayacak. Mebus olduktan sonra bol bol telafi ederiz efendim derdi. Hali hazırda bendenizin 8 dönüm tarlasından başka bir ineğiyle 2 öküzü aşağı yüzünden haciz altındadır. Binaen ala zalik sizlere kahve ısmarlayacak vazü halde değilim. Yalandı. Rahmet Hoca hasisti. Köyünün zengini sayılırdı. Öteden nüfus müdürü kaymakama seslenirdi. Dersiyam Rahmet Hoca Hazretlerinden muhtasar, müfit bir hitabe rica etsek delalet buyurmaz mısınız? Rahmet Hoca en çok nüfus müdürünü içerlerdi. Mebus olup intihap dairemin köylülerinin derdü alamını, muzayaka ve iptidailiğini gidermek için bir dersiyam olmaya sanırım hiç lüzum yoktur. Rüştiye mezunu olmak kafi ve vafidir. Rahmet Hoca süpürgeci mektebi namıyla maruf, Rüştiye Mektebi'ni birincilikle bitirmişti. Kaymakam Bey, gördünüz mü derdi, yine kızdırdınız Rahmet Beyefendi'yi, oldu mu ya, siz hiç kederlenmeyin Rahmet Bey. Bu kere bütün kuvvetimle sizi destekleyeceğim. Artık siz de mecliste himmetinizi bizden diri etmezsiniz. Rahmet Hoca, el emri fevkale dip der, kendi elini öperdi. Kaymakam Bey, estağfurullah, estağfurullah der, ayağa kalkar yine otururdu. Şimdi bir hitabecik bizlere. Bakın, bendeniz rica ediyorum. Baş üstüne efendim. Rahmet Hoca sandalyenin üstüne çıkardı. Muhterem vatandaşlar, bu güzel vatanımızın her köyünü bir cennet haline ifra için büyük büyük işlere lüzum yoktur. Onun köylülerinden birkaçını mebus olarak intihap buyurursanız mesele kendiliğinden halledilir. Evet, bugün şehirlerimiz birer mamuredir. Fakat köylerimizin hali malum. Fena vaziyetteyiz. Bunu hepiniz bilirsiniz. Köylünün derdini köylüden başka kim anlayabilir? Beni mebus olarak seçtiğiniz gün bütün kuvvetimle şunları yapmaya çalışacağım. İlk iş olarak aşarı kaldıracağım. Yaşa var ol sesleri. Rahmet Hoca boyun kırar devam ederdi. Ormanları beyhude yere kesilmekten, tahripten kurtaracağım. Bravo, yaşa. Kel tepeleri ağaçlarla süsleyeceğim. Yaşasın mebusumuz. Sakarya taşarsa tarlalarımızı basmasın diye setler yaptıracağım. Eyvallah. Boş araziyi köylüye taksim edeceğim. Ambarlar yaptıracağım. Alkış olmasa bile eğilirdi. Dutluklar, böceklikler, müzeler, hafriyatlar yaptırtacağım. Yaşa Rahmet Hoca. Kaymakam Bey işi ileriye vardırdığını, mektep talebelerinin yanına bakkal çıraklarının, berberlerin, kasapların da dizildiğini ve alkışları iştirak ettiğini görünce hemen bir jandarma koşturur, bizleri dağıtırdı. Uzaktan bizim gördüğümüz köpükler saçan kıpkırmızı sandalye üstünde bir adamdı. İşittiklerimizde hürriyet, müsavat, adalet, setler, bentler, çorak tarlalar, aşar, öküz, övendire, tarhana çorbası, cennet, muhabbet, ez cümle, bu suretle, sırası gelmişken, çiftlik sahipleri falan gibi cümle parçalarıydı. Rahmet Hoca ile beraber memurlar şehrin biricik lokantasına giderler. Rahmet Hoca'nın ziyafetinde yerler, içerler, lokantada da nutuklar çekilir. Saat de gece yarısını bulurdu. Rahmet Hoca atına atlar, nutuktan sarhoş bir halde köy yolunu tutardı. Nutuk verdiğinin ertesi sabaha benzi uçmuş şehir kahvesine döndüğü zaman onu kimse tekrar nutuk vermeye zorlamak istemezdi bile. Önüne gelen, "Vay mebus beyefendi!" diye selamladıkça utancından kızarırdı, normalleşirdi. Bir korkudur alırdı kendisini. Bir halttır ettik dün akşam. Acaba çok mu ulu orta konuştum? Dilin kemiği yok ki birader. Hem biz kim, mebusluk kim? Bir şaka yapalım dedik. Bir ufak memur tavla başından, Ne şakası birader, kaymakam bey vilayete bu sabah gözümün önünde yazdı. Bu devre seni mebus çıkarmazlarsa hocam istifayı basacak. Kıymetlidir bizim kaymakam ha. Ayıptır, rezalettir diyor. Bu kibalde, bu düşünüşte bir adamın kaç devredir mebus olmamasının günahını boynumda taşıyamayacağım diyor da başka bir şey demiyor. Sahi mi Abdullah Bey, Allah aşkınıza? Nimet çarpsın ki. Küçük, mustasar bir nutuk. Hadi lokanta, hadi ziyafet. Rahmet Hoca, babasından kalma bir altın tenekesini böylece bitirdikten sonra bir zaman şehre inmedi. Birinci Dünya Harbi bitti. İstiklal Harbi'nde sırtında fişeklerle bir ara gözüktü. Gözükmesiyle kaybolması da bir oldu. Cumhuriyet ilan edilince galiba üçüncü devrede tekrar kasabada gözüktü. Sakalı bıyığı kesmişti. Nereden bulmuşsa bulmuş, bir smokin pantolonunu ayağına, bir frak ceketini sırtına geçirmişti. Elinde silindir şapka taşıyordu. Usturayla tıraşlı kafasına pek bol geldiği için bu şapkayı hiç giymezdi. Bir eteği topuklarına sarkan frakının yakasına bir gül takardı. Günün birinde bir belediye reisinin kendisini merasimle mebus seçtiğini belediye çavuşlarından biri lokantada müjdelediği zaman ziyafet bedelini cebindeki kuruşlarla zor bela ödeyebildi. Şakadan onu Ankara trenine kadar götürdüler. Trene atlarken tuttular. Hususi tren hazırlanmış, şimdi gelecek, onunla gideceksin dediler ve sıvıştılar. Rahmet Hoca istasyonda 24 saat bekledi. Nihayet gelebilen bir trene atladı. Mebus kompartımanına kuruldu. Epey bir yol gittiğini biliyorum. Hangi istasyonda işin farkına varıldığı, hangi istasyonda indirildiği malum değil. Onun uzun zaman o istasyondan bu istasyona, bu istasyondan o istasyona mebus kompartmanlarına kurularak dolaştığını söylediler. Bir türlü Ankara'ya varamadı. Nihayet frağının eteklerinden uzunu koparılmış, boyun bağı kesilmiş, bembeyaz kolalı gömleği simsiyah halde, ayağının birinde rugan ayakkabı, ötekinde bir yemeni ile şehre dönmüş gördük. Köyüne götürdüler. Ama ilk fırsatta köyden şehre iner, istasyona koşar, Ankara trenini beklerdi. Mebus kompartımanında kimse yoksa, istasyon müdürünün de keyfi yerindeyse 3-5 dakika kompartmanda oturmasına müsaade edilirdi. Sonra Ankara'ya varılmış gibi kemali hürmet ve azametle trenden indirilir, bir jandarma rehbakiyetinde köyüne gönderilirdi. Yılan uykusu. İşte karşı karşıyasın. İşte o da senin gibi. Elli ayaklı, kaşlı gözlü, sıhhatli, hasta, sarışın, esmer, kafası var, saçları var, kirpikleri var, yılan söyleyen ağzı var. Yüzünde küçük küçük kavga, taş, düşme izleri. Yaramaz bir çocukluğun her şeysi, ufak ufak her şeysi. İşte elleri, parmakları, işte ayakları. Kim bu? İnsanoğlu. Senin gibi, tıpkı tıpkısına apaynı. İşte gözlerinde yaş, işte gülüyor, işte ekmeği ısırıyor. Bak patates salatasını attı ağzına, işte çatalında uskumru, işte şarap bardağı dudağında. İnsanoğlu tıpkı senin gibi apayrı. Üstelik seviyorsun da onu, dudağının kıvrımını seviyorsun, saçının karasını seviyorsun, kaşının bükülüşünü, alnının genç kırışığını. İşte senin gibi apayrı. Canına sokacağın geliyor, işte gazete okuyor, işte cigara paketine imzalar atıyor, işte portakal yiyor, işte türkü söylüyor, bilmediğin dilden bir türkü söylüyor. Arada bildiğin kanında dolaşan şu Türkçe dilinden kara buberim, buberim, buberim diyor. Sonra Asepia Piluti Keton İbrahim. İşte karşı karşıyasın. Haydi bakalım bil onu. Anla bakalım. Kendini anlat bakalım. İşte sıkılıyor. Geniş geniş nefes alıyor. İşte cigara paketine sevdiğin parmaklar uzandı. İşte sevdiğin dudağın kıvrıntısından duman çıkıyor. Haydi bakalım. Bil onu bakalım. Kimdir? Senin hakkında ne düşünür? Şu saatte nerede olmayı ister? Senin sevgin umrunda mı? Haydi bil bakalım. Karabiberim, karabiberim, nasıl edelim, nasıl edelim? Jandarmalar geliyor, cızlam edelim. İşte karşı karşıyasın. Haydi bakalım. Söyle söyleyeceğini, de diyeceğini dinler de. Tatlı tatlı dinler de. Sevgiden söz açar. Ne çıkar? O seni anlarsa değil, sen onu anlarsan bir şeyler olacak. İşte karşı karşıyasın. Birdenbire kalkar, dudaklarından öpebilirsin. Gözlerini kapar. Ne güzel gözlerini kapar. Belki de seni görmemek içindir. Sen de kaparsın gözlerini. Belki de onu görmemek içindir. Ne sen onu, ne o seni anlıyor. Belki anlamak ikinizin de işine gelmiyor. Tanı, tanı, kendini tanı. İşe başla bir kere bu yönden. Sonra onu da anlayacaksın. Birdenbire bulunduğumuz odanın kapısı açılıverdi. İçeriye rüzgar girdi. Soğukla beraber yapraklarını dökmüş bir ağaç girdi. Ağacın arkasından duman, dumanın arkasından bir kuş, kuşun arkasından bir bulut girdi. Sonra kar yağmaya başladı. Kütüphanenin camı buz tutmaya başladı. Ampulün ışığı buza girip çıktı. Üşüyerek yine tavandaki şişesine girdi. Elbiselerimin cepleri buzdan kas katı kesilmişti. Elimi cebime de sokamıyordum. Soba harıl harıl yanıyordu. Sobanın üstünde buzlar eriyordu. Demin yanımda olan şimdi yandaki odaya geçmişti. İki odayı birbirinden ayıran kapıyı açmış bana bakıyordu. Kuş ağaca tünemiş, kabarmış oturuyordu. O kuşa ıslık çaldı. Kuş cevap vermedi. Bana döndü. Buz kestin orada, dedi. Bu odaya gelsene. O oda sıcak mı diye sormuşum gibi, sıcak ya, dedi. Bu oda ısındı. Senden mi diye sormuşum gibi, benden ya, dedi. Sobaya baktım, harıl harıl yanıyordu. Herhalde sobada bir bozukluk olacak diye boruya elimi sürmemle çekmem bir oldu. O içeriki odadan sanki beni görüyormuş gibi, sobada iş yok, dedi. İçeriki odaya geçtim. Yatak hazırdı. O ta köşeye büzülmüştü. Yanına sokuldum, sıcacıktı. Hamam gibiydi. Dondum sobalı odada yapayalnız, dedim. Burası ne iyiymiş. Kuş ne oldu, dedi. Ağaçta, dedim. Donacak zavallı, dedi. Buraya al onu da. Bırak şimdi kuşu, dedim. İçime bir şeyler doğmuştu. Birdenbire yine garipsemiştim her şeyi. Onun yanı sıcacıktı. İçeriki sobalı odada soba harıl harıl yanıyordu. Ama kütüphanenin camı buz tutmuştu. Sonra içeride kuru dallarına kar birikmiş bir ağaç vardı. Ağacın üstünde kuş. Kuş soğuktan kabarmıştı. Sabah ya çıkar ya çıkmazdı. Yine kuşu buraya al, kuşu buraya al, dedi. İstemeye istemeye kalktım. Sobalı odaya girdim. Kuşu aldım ağaçtan. Kütüphanenin camındaki buzu tırnağımla kazıdım. Sobaya baktım. Sönmek üzereydi. Bir iki odun attım. Döndüm geldim ki yatak bomboş. Yatağın kenarındaki komodinin üzerine bir kağıt bırakmıştı. Aldım. İkiye katlamıştı. Açtım. Bomboş. Kuşu komodinin üzerine bıraktım. Ötmeye başladı. Bu oda hala sıcacıktı. Hala dudağının kıvrımı, hala kaşının yaramaz çocukluğundan kalma tüysüz yara çizgisi, odanın içinde çocukların mütalaa saatlerinde yapıp attıkları kağıttan uçaklar gibi başıma düşüyorlardı. Yatağımın üstüne oturdum, bir cigara yaktım. İçerki odadaki ağaç buzlu cama pat pat vuruyordu. Sobanın sesini duyuyordum. Bulunduğum odanın kapısı vuruldu. "Girin," diye haykırdım. Üstünde yeşil renkli bir yağmurlukla bir adam girdi. ''Buyurun," dedim. ''Kimi istiyorsunuz?'' Adam dikkatle yüzüme baktı. Sonra etrafına bakındı. ''Nerede o?'' dedi. ''Kim?'' dedim. ''Demin burada sizinle beraber bulunan.'' dedi. ''Bilmem, kalktı gitti.'' dedim. Yorganı açtı, yüzüme baktı. ''Niye yalan söylüyorsunuz?'' dedi. Dönüp baktım. Demin büzüldüğü yerde uyuyordu. Mışıl mışıl uyuyordu. Alnı terliydi. Komodinin üstünden kuş kalkıp saçlarına kondu. Bir kuytu ormanda bülbül gibi şakıdı. Biz adamla yandaki odaya geçtik. Şimdi odaya lapa lapa kar yağıyor. Onun yeşil muşambasına benim pijamama birikiyordu. Ama ben üşümüyordum. O ellerini hohluyor, uğuşturuyordu. ''Bırak uyusun, biz konuşalım.'' dedi. ''Konuşulacak bir şey yok.'' dedim. ''Hem burası soğuk. Gidip ben de yatmalıyım. Yarın erken kalkacağım.'' Yüzünü hiddet bürümüştü. Elleri titriyordu. ''Durun, hiddetlenmeyin. İsterseniz konuşalım. Ama üstüme bir şey alayım.'' dedim. Dışarı çıktım. Paltomu giyip geldim. Oda birdenbire değişivermiş. Her zamanki odamın halini almıştı. Adam kanepede rahatça oturuyor, cigara içiyordu. Beni görünce anlaştık anlaştık dedi. Kiminle anlaştınız dedim. Sizinle dedi. Ne zaman dedim, güldü. Kuş bana anlattı dedi, ferahlayıverdim. Kuş anlattıysa herhalde iyi şeyleri anlatmıştır. Kuşlar kötü şey anlatır mı? Kuşlar anlatır mı dedim. Tabii anlatır dedi. Çocukken annem, "Sen bugün mektepte hocaya dilini çıkarmışsın, ayıp değil mi sana?" derdi. "Yalan vallahi anne," derdim, "sana kim söyledi?" "Bana bir kuş söyledi," derdi. "Bu kuş işte o kuş," dedi. "Her şeyi anlattı mı?" dedim. "Anlattı," dedi. Rahat ettim. "Kuşlar kötü şey söylerler mi hiç?" "Küçük dedikoduların zararı yok. Öyleyse," dedim. "Mesele yok." "Yok yok," dedi. "Şu cigaramı içeyim, gideceğim." Kütüphanenin camı yine buz tutmaya başladı. Kapı açıldı. Ağaç girdi. Ağacın arkasından kuş girecek diye bekledim, girmedi. Ama bulut girdi. O da yine değişmiş, yine soğumuştu. Bu sefer kitapların kenarından da buzlar sarkıyordu. Olur şey değil diye söylendim kendi kendime. Ya adam da değişirse? Kanepede büzülmüş, ellerini hohluyor, kafasını sallıyordu. Burnu soğuktan kıpkırmızı kesilmişti. Ama bana bakarken gülüyordu. Değişmemişti. Deminki gibiydi. "Eh, bana müsaade artık," dedi. "Hayırlı geceler, hayırlı geceler," dedim. İçeriki odaya canım girmek istemiyordu. Herhalde o da çoktan kalkıp gitmiş olacaktı. Kuşla beraber pencereden çıkmış olacaklardı. Ama o da herhalde hala sıcaktı. Ağacı yerinden söküp balkon kapısından fırlattım. Dumanla bulut da onun arkasından kendi kendilerine gittiler. Odam biraz ısınmıştı. Soba gürül gürül yanıyordu. Anahtarı biraz kıstım. İçerki odaya geçtim. Yorganı açtım. Köşeye büzülmüş, mışıl mışıl uyuyordu. Kucakladım. Kuş onun kafasından benim kafama, benim kafamdan onun kafasına konup duruyordu. Sabaha kadar kuşun kanat seslerini, onun mışıl mışıl uykusunu duydum.